Nazım Hikmet. Memleketimden insan manzaraları.
Halil'in muhafızlarından Refik Onbaşı geldi. Sevinçli bir haber getiren bir çocuk gibi anlattı. Seyrettim camlı kapıdan içerisini. Ak çarşaflar üstüne yatırmışlar karıyı. Önce ürküyor adam, sonra merak sarıyor. Tuttu Halil'in kolundan, gel istersen sen de bak beyim. İstemem Onbaşı. Fakat görülecek şey. Yarım saat oldu, daha da çok. Seslendi Hüseyin. Karanlıkta biri var. Kim oradaki? Benim efendi ağa. Tanıdı İsmet Hanım. Ameliyattaki kadının kocası canım. Ne istiyorsun? Hiç. Bir şey mi diyecektin? Halil çağırdı Dümelli Mehmet'i. Gelsene. Ameliyat bitmedi daha. Biter inşallah efendi ağa. Askere talim öğretir gibi izahat verdi Refik Onbaşı. Ben seyrettim hemşeri. İnsan eli değil, kuş kanadı doktor beyin elleri. Bir o yana seyirtir, bir bu yana. Öz anası olsa böyle uğraşmaz herif. Halil yer gösterdi Dümelli Mehmet'e. Otursana. Ayakta dinelirim. Tez biter mi? Biraz daha sürer. Tez bitmez demek. Belli olmaz. Ama çoğu gitti, azı kaldı. Ben şehre varıp elma alayım. Yuvarlak omuzları sarsılarak güldü İsmet Hanım. İlahi, çok yaşa. Elmanın sırası mı canım? Bitenecek varıp gelirim. Elmayı sever. Sevse de yiyemez ki hemen. Sonra yer, tez varıp gelirim. Elma iyidir. Çeyrek saat sürer mi daha? Evet. Tez varıp gelirim. Elmayı sever. Ve omuzlarını kısıp kayboldu karanlıkta Dümelli Mehmet. Hüseyin bir müjde verir gibi konuştu. Karnım acıktı. Hastane katibi eğildi Halil'e doğru. açlık dedi. Açlık hiçbir şey yememek değil. Bağırsağı düğümlenene kadar yarma çorbası içmektir. Düşünün, köyde diz boyu kar. Eve girdik, kimse yok. Vardık dama, gübrenin içine gömülmüş yatıyorlar. Yine sizin hapishanedekiler en gürbüzleri. Tayın uyku. Halil düşündü. Hürriyet tayını ve uykuyu vermiyor. İçeriden bağırdılar. Yemeğe! Emin Efendi ile Hüseyin telaşla kalktılar yerlerinden. Pansumana gelen Vasfi yalvardı İsmet Hanım'a. Bana da bir katık ayır, gözünü seveyim. Ekmeğin var mı? O da yok. Bakalım artarsa. Hem biliyorum, böyle yemek dilenmek için pansumana geç geliyorsun. Razıyım, öğle üstü gel, öğle yemeğinden verelim. Vasfi utangaç güldü. Öğleyin başınız kalabalık, telaşeniz çok. Sordu Halil'e İsmet Hanım, yemeğe gelmiyor musunuz canım? Ben sonra yerim. İsmet Hanım'la katip gittiler. Kaldı taş merdivende Vasfi ile Halil. Güneş battıktan sonra tıpkı açık deniz gibi, büyük dağlar, büyük ormanlar gibi bozkır süratle serinleşir. Ve bu saatlerde, buralarda aylak insan keyifli değilse, hele aydınlardansa eğer, kabuklu bir hayvan gibi kendi içinde derinleşir. Bu işin bir başka çeşidi geldi Halil'in başına. İlikledi düğmelerini ceketinin. Omuzların arasına çekti boynunu. Ve gözlüklerini karşıki şehrin ışıklarına dikip daldı. Hapishaneye haber göndermeli yarın diye düşündü. Mektup gelmiştir Ayşe'den. Tuhaf şey. Karşıda bir ışık yanıp sönüyor. Neden? Herhalde odadan odaya lamba geçiriyorlar. Nerede okudum? Böyle işaret verir bir yerlere beyaz entarili, siyah saçlı bir kadın. Kadın kurtulacak mı? Lastik eldivenle de olsa canlı, insan bağırsağına dokunmak. Açlık. Açlık hiçbir şey yememek değil. Köyde diz boyu kar, gübrenin içine gömülmüş yatıyorlar. Hindistan, Kongo, Çin, sömürge yerlileri. Işık yine kayboldu, yandı. Neden? Herhalde odadan odaya. Herhalde haber yollamalı hapishaneye. Herhalde mektup gelmiştir Ayşe'den. Ayşe'yi seviyorum ölesiye. Son mektuplarında şekerim diye yazmıyor artık. Niye? Boynu nasıl da kalın ve beyazdır. Kızım anasına benzeyecek mi? Kör olursam kızım karanlıkta büyüyecek. Bana göre karanlıkta. Onun nasıl değiştiğini göremeyeceğim. Efendi, bana mı dedin Vasfi? Cigaran varsa hani, tütün var, kağıdın var mı? Yok ama sen yine tütünü ver. Halil tütünü verdi Vasfi'ye. Ve her nedense sinirlendi. Niye kapanmıyor bunun yarası diye düşündü. Şeker hastalığı mı var? Nasıl oluyor da topyekun ölmüyorlar? Nasıl da dayanıklı benim milletim? Hapishanedekiler en gürbüzleri. Yaşamak hakkı, yaşamak. Yarım saatte aldılardı benim fıtığı. Hala bitmedi mi bu? Neredeyse biter. İnşallah. Karşıda yine ışık yandı diye düşündü Halil. Yarın hapishaneye haber yollamalı. Yine bizimkiler Avrupa'dakilerden iyi. Ayda bir gelenin de olursa hapishane kapısına. Öyle göresim geldi ki Ayşe'yi. Çoğu gitti, azı kaldı. Farkında değiller. Habersiz bahtiyar olacaklar. İsmet Hanım yemek getirdi Vasfi'ye. Ameliyat bitti Halil Bey dedi. Kadını yatağına yatırdık. Doktor sizi sordu, geliyor. Sizi ne kadar çok seviyor canım. Hepimiz sizi seviyoruz ya. Sen de yemeğini al, arkaya git Vasfi. Pansımancıdan hayır yok bu akşam. Halil karşıladı doktoru. Geçmiş olsun Faik Bey. Kurtuldu mu? Belli değil henüz. Operasyon kusursuz. Fakat bu vakalarda tehlike sonra başlar. Ümidiniz? %30. Kocası nerede? Şehre elma almak için gitti. Acele etmiş. Söyledik, dinlemedi. Yoruldunuz. Çok değil. Demek %30. O kadar, hatta daha da az. Sustular. Ay ışığında gündüz gibiydi ortalık. Karşıda tek tük lambalarıyla şehir, etrafta uçan ve sürünen haşeratın çıtırtısı ve "Ben buradayım, yanı başınızdayım" diyen toprak. Bozkır rahattı. Doktor cigarasını attı, yerde fosforlu bir böcek gibi yanmakta devam etti ateş. Halil dizine vurup döktü külünü piposunun. Doktor sordu birdenbire. "Öleceğinizi ciddiyetle düşündünüz mü hiç? Uzun uzun. Bir hesap meselesi düşünür gibi düşündünüz mü?" "Ben hep bunu düşünüyorum bu son senelerde. Gece giriyorum yatağa, yumuyorum gözlerimi, ıslıkla bir beste tutturuyorum dişlerimin arasından, her seferinde kendi kendime uydurduğum. Bana gayet hazin gelen bir şeyler ve öleceğimi düşünüyorum. Kederli bir yalnızlık doluyor içime. Ölümü düşünen bir insanın yalnızlığı, sevgisiz ve nefretsiz. Kopuyor insanlarla alakam. Anlıyorum ki ölümde bir başımayım. Sonra hesap ediyorum. 48 yaşındayım. En fazla yaşasam 75'ine kadar, daha 27 senem var demek. Ölçüyorum geçen 48 ile kalan 27'yi. Kepazelik. Ne tuhaf şey. Ne tuhaf şey, en fazla 27 sene ve bir varmış, bir yokmuş Doktor Faik Bey. Sonra imdat arıyormuş gibi adeta yalvarıp sordu Halil'e. "Kaç yaşındasınız?" "39 galiba." "Galiba ne demek?" "Nüfus tezkereme göre 39. Ama annem seni bir yaş büyük yazdırdık derdi." Her nedense Halil'i tersleyerek konuştu Faik Bey. "Annenizi bırakın, 39 diyelim." Halil güldü. "40 da diyebilirsiniz." "Hayır, cömertliğe lüzum yok. Bir sene bir senedir." "Peki hesapladınız mı Halil Bey?" "Neyi?" "Ne kaldığını." "Hayır." "Hesaplamanız lazım. 36 kalmış. Benden 9 fazla. Artık bu hesabı yapacak yaştasınız. Çoğu geçmiş elinizden. Geçenle kalanı kıyas edebilirsiniz. 30'una kadar seneler ve hatta ölüm bir nazariye, sonra hakikatlaşıyor. Ve ne kadar çabuk, ne kadar az kaldı diye insan şaşıyor. Hiç duymadınız mı bu şaşkınlığı?" "Hayır, ama sizi anlıyorum." "Ne anlıyorsunuz?" "Bol bol düşünmeye vaktiniz ve imkanınız var. Sizin yok mu?" "Benim de böyle bir imtiyazım var elbette." "İmtiyaz ne demek?" "İmtiyaz şu demek ki Faik Bey, demin ameliyat ettiğiniz kadın, sizin de dediğiniz gibi gün doğarken uyumanın mümkün olduğunu aklına bile getiremeyen, yarı nebat, yarı hayvan hayatı sürmeye mahkum şu Dümelli'nin karısı. Ve Dümelli'nin kendisi. Memleketimde ve yeryüzündeki insanların çoğu mahrumdur bol bol düşünebilmek saadetinden. Vakitleri ve imkanları yok. O kadar çok çalışıyor, öyle yorgundurlar ki gece 60 yaşında bile yatağa girdikleri zaman uyku kurşun gibi bastırıyor. Belki uykuda rüya görülür ama düşünülmez. Sustu. Sonra bahtiyar gülümseyerek ilave etti Halil. Ve düşündükleri zaman hayatı düşünüyorlar. Ölümü değil. Peki ölümü düşünmeye vakitleri ve imkanları olsa, o zaman da ölümü sizin gibi düşünmeyecekler. Neden? Şundan ki Faik Bey, siz hayatta bir başınıza olduğunuz için ölümde de bir başınızasınız. Bütün bağlarıyla kalsaydınız polis müdürlüğünün doktoru olarak, sınıfınızla aranızdaki ipleri kesmeseydiniz yahut bu ameliyattan sonra karşı tarafa geçip başka bağlarla, başka insanlarla bağlansaydınız, şimdi fasılasız gelişen Bu müzmin hastalık nadiren tepen bir kriz olurdu hiç olmazsa. Faik Bey kahkahalarla güldü. Doktorca konuşuyorsunuz dedi. Ama baksanıza, nadiren de olsa yine tepermiş. Teperdi evet Faik Bey. Ağaç yaşken bükülür. Ve karargah değiştirmek kolay değildir öyle. İçinde beşiğinden bir şeyler taşır insan. Ve sonra... Dümelli Mehmet belirdi ahlatın altından. Halil gördü onu. Sevinçle kalktı yerinden. Geliyor dedi. Geldi işte. Dümelli'yi karşıladılar. Ve kapıdan ve pencereden vuran sıcak sarı ışıkta durdular konuşmadan üç ağaç gibi ayakta. Kucağında dolu kocaman bir kese kağıdı Dümelli'nin. Düşürmekten korkuyormuş gibiydi bunu. Kese kağıtlarına alışkın olmadığı belli. Senden insana hayır gelmez. Ama sen söyle yine der gibi bakıyordu doktorun yüzüne. Ağlıyordu Dümelli. Geçmiş olsun, gözün aydın kardeşim dedi Halil. Dümelli düşürdü kese kağıdını kucağından. Toprakta dağıldı bir çocuk sevinciyle elmalar. Halil'in yardımıyla Dümelli topladı elmaları, koydu kese kağıdına tekrar ve bıraktı taş merdivenin üzerine. Sonra iki elma aldı içinden, mintanının yeniyle sildi ve ikram etti Halil'le doktora. Dişsiz ağzı yarı yerinden gülüyor. Çipil mavi gözleri hala ağlıyordu. Karşılıklı bir itişip kakışmayla doktorun elini öptü. Saldırdı ellerine Halil'in. Atik davrandı Halil. Kucaklaştılar. Ve Halil'in bağrındayken henüz Dümelli yeni bir sevinçle irkilip kulak kabarttı. Sesler geliyordu. Şehrin batısından yola çıkan kanı sesleri. Bir taş balta gibi işleyen ve ayın altında ağır pırıltılarla genişleyen alt edilmemiş bozkırın vahşi şarkısıydı. Halil de duydu. Ve toprağa yenilmiş insanın karanlığı ve kederi sevgili memleketinin dolaştığı ürpertilerle üzerinde ettiğini. Bizimkiler dedi Dümelli Mehmet. Varıp durdurayım. Demin ben gelirken yola çıktılardı. Kanıya bindiririz, yorulmaz. Doktora döndü. Efendi ağa, sen deyiver, hazırlansın. Ve davrandı kanı seslerine koşmak için. Doktor tuttu kolundan. Dur dedi. Daha ayılmadı bile. Ben varıp gelene dek ayılır. Belki ayılır ama yola çıkamaz. Kanıya binecek. Yürüse yürüse buradan oraya. Olmaz. Etme efendi ağa. İki bebesi var. Komşuya koyup geldik. Harman öylece durur. Olmaz baba. Haydi varsın yürümesin. Kanıyı getiririz buraya dek. Yataktan çıkamaz. En aşağı 15 gün sırt üstü yatacak. Evde yatar. Olmaz. İki bebesi var. Deli etme insanı. Olmaz dedik ya. Parmak basarım. Ne diye? Mal senin demedin miydi? Malımı be tamam aldım diye parmak basarım. Olmaz. Mühür? Hani mührün yoktu? Kulun olayım. Zevklenme adamla. Ver çocukların anasını gidelim. Harman öylece durur. Ve Halil'e döndü Dümelli. Efendi sen deyiver bari. Halil zor tutuyordu kendini gözyaşlarıyla boşanmamak için. İçeri girelim dedi. Hastanı gör. Kımıldanacak hali var mı? Yok mu bakarsın. Dahiliye, hariciye, viladiye, emraz-ı sariye, kadın, erkek, çocuk. 59 yataklı memleket hastanesi. Fakat 72 idi hasta sayısı. Yerde yatıyordu fazlalık ve ikişer hasta vardı bazı karyolalarda. Dümelli karısını gördü. Ayılmamıştı henüz. Saçları tıraş edilmişti dibinden. Yamru yumru, kabuklu patates gibi bir yüz. Hastalıklı bir oğlan çocuğuna benziyordu. Ve beyaz patiska nevresimin üzerinde topraktan fışkırmış iki kök gibi duruyordu elleri. Dümelli bıraktı elmaları hastanın ayak ucuna. Baktı uzun uzun, baktı çipil mavi gözlerini kısarak. Hayır kalmamış dedi. Kötülemiş. Benim ala öküz de böyle olduydu Bıldır. Yattı, kalkmadı bir daha. Elmaları verin yesin. Elmayı sever. Sağ olun efendi ağa. Ve çıktı Dümelli ağlaya ağlaya. Çıkış o çıkış. Onu bir daha görmediler. Ve 3 gün sonra öldü kadın.
Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaralarını dinlediniz. Bu programı Bülent Akkurt hazırladı ve seslendirdi. Ender Uslu yönetti. Teknik yapımı Hakan Gündüz ve program yapımcılığını Giray Güngör üstlendiler. Katkılarından dolayı Adam Yayıncılığa teşekkür ederiz. Gelecek pazar yine aynı saatte diğer bölümlerde buluşmak dileğiyle. Radyonuz açık olsun.